Ayrım 49.
Esas adamlar gelseydi de ben de biraz rahat nefes alsaydım. Sonunda tabii birbirimize girdik. Ben de saflığımı koruyamadım. Hepsine saldırdım. Gördün mü bak dediler birbirlerine. Böyle olacağını daha önce söylemiştik. Ben çekip gittim aralarından. Onlar yollarında kaldılar. Onlar hesabına üzülüyorum. Benim gibi kolay yutulur bir lokma daha bulmaları biraz güç olacak. Ben de onları hırpalamıştım anlaşılan. Geçen gün yatıyordum. Bunlardan biri geldi. Ben de sevindim hasta yatağımda bana eziyete gelmiş oysa. Ben aylarca önce bir gün ona şarlatan demişim. Şimdi hatırlayamadığım güzel bir konuşmayla kendisinin neden şarlatan olmadığını ve asıl şarlatanın ben olduğumu ispatladı ve hemen ayrıldı yanımdan. Bu saldırı biraz hoşuma gitti doğrusu. Ben bu arkadaşın bana hiç önem vermediğini sanırdım. Söyler söylemez unuttuğum bir sözün onu aylarca ilgilendirmesinden gururlandım. Onun gibi değerli toplu bir insanı bu kadar etkilemen benim hesabıma sevindirici bir başarı. Benim şarlatanlığıma gelince onu zaten biliyorduk. 15 Nisan. Kimsenin yaşantısını beğenmedim. Kendime uygun bir yaşantı da bulamadım. Turgut'u da hor gördüm bu arada. İstediği gibi yaşamasına karşı koydum. Sonunda uzaklaştı benden. Ona burhanlık yaptım. Evlenmesine karıştım. Sonra evlerine gitmedim. Şimdi gitmek isterdim. Özür dilemek, kendimi olduğu gibi bırakmak isterdim. Ne yazık bütün bunları gerçekleştirecek gücüm yok. Düğümler istenildiği anda çözülmüyor. Bir söylemekle açılmıyor kapılar. Soracaklar, anlattıracaklar. Neden önce öyle diyordun da şimdi böyle? Beni gene çileden çıkaracaklar sonunda. Yenilginin bile tadına varamıyor insan. Bütünüyle teslim olmanın keyfini süremiyor. Olduğu gibi kabul etmiyorlar Selim'i. Geri dönmenin de çok formalitesi var. Önce bir pişmanlık dilekçesi vereceksin, inceleyecekler. 15 gün süresi var. Soruşturacaklar. Eski bağlantılarını kopardı mı? Kitaplığındaki zararlı kitapları ayıkladı mı? Her gün tıraş oluyor mu? Saçını tarıyor mu artık? Sonra bir deneme dönemi var. Çeşitli insanlarla çeşitli biçimlerde birlikte olacaksın. Katlanamam bütün bunlara. Ben dilekçeme aynı günde cevap istiyorum. Yalnız İsa'nın katında işler çabuk yürüyormuş. Öyle bir kapı olmalı ki çalınca insan hiçbir şey sormadan açsalar. Kapının ortasındaki küçük pencereden bakıp da kim o demeseler. Sonra hemen içeri alsalar beni. Ben anlatmak istesem bile hemen sustursalar. Biz her şeyi biliyoruz. Her şeyi biliyor musunuz gerçekten? Evet. Neden sormuyorsunuz ayrıntıları? İstediğin zaman anlatırsın. Sana dinlenme fırsatı verdiğimizi de sanma. Hiç anlatmasan da olur. İstediğin zaman gidebilirsin. İstediğin zaman geri dönebilirsin. Anlayış da göstermiyoruz sana. Özellikle buna çok sevindim. Anlayış göstermenin sende bir gerginlik yaratacağını, ne zaman isteyecekler endişesini doğuracağını biliyoruz. Sen sormasaydın bunları bile anlatmazdık. Hiçbir sözü sonuna getirmeyi düşünmüyoruz. Yaşama şartlarını açıklar mısınız? Burada yemek ve uyuma saatleri belirli değildir. Kimsenin kimseyi dinleme zorunluluğu da yoktur. Birini dinlerken bile sonuna kadar beklemeyebilirsin. Sözün yarısında dışarı çıkarsın canın isterse. İstemezsen hiç karşılık vermezsin konuşmalara. Yemeğe isteyen tatlıdan başlar, isteyen de yemekten önce kahvaltı eder. İsteyen bütün gün gecelikle dolaşır, isteyen de elbiseyle yatağa girer. Biraz korkutuyor bu hürriyet beni. Akıl dışı bir hürriyete benziyor. Yemeği üstüne dökme hürriyeti de var mı? Sonuna kadar var. İstersen saatlerce de yıkanabilirsin. Ayrıca kimse beklemez banyonun kapısında yıkanman bitsin diye. Çok sevindim. Anladığıma göre babam yok aranızda. Dinlenme saatlerine de karışılmıyor değil mi? Böyle işlerle uğraşan yoktur. Hürriyet tarifiniz nasıl? Sizin de hürriyetiniz başkalarının hürriyetinin başladığı yerde mi bitiyor? Hayır, yok böyle bir şey. Herkes başkalarını rahatsız etmekte hürdür. Bana başka türlü bir hürriyet öğretmişlerdi. Hürriyetin öğretilebileceğini sanmıyoruz. Bana demişlerdi ki, ya başkaları da seni rahatsız etmeye kalkarsa? Haklı değiller miydi? Onları bırakıp gidersin hemen. Başına böyle bir iş gelirse tabii. Kabul edersiniz ki bu hürriyet, bu yaşayış akla uygun görünmüyor. Akla uygun olduğunu ileri sürmüyoruz. Acaba bu anlattığınız yer... Soru sorulmamasını istiyorsunuz, siz de sormayın. Henüz eski alışkanlıklarınızdan kurtulamadığınız görülüyor. Ya bir gün geriye, eski yaşayışıma dönmek istersem? Buna bir engel olmadığını belirtmiştik, biliyorum. Ya ben dönmek istemezsem demek istemiştim. Böyle bir durum korkunç olmaz mıydı dersiniz? Böyle bir anlayışla burada ızdırap çekersiniz. Geriye dönüş hiçbir zaman düşünülmez burada. Henüz hazırlıklı değilsiniz. Biliyorum, her zaman olduğu gibi dışında kalıyorum düzenin. Bu benim kaderim. Biliyorsunuz, aramızda ızdırap çekenler sizin gibi düşünmeyi henüz unutmayanlardır. Düşünce onlar için yalnız ızdırap kaynağıdır. Bu duruma gelen zavallı düşünce artık onlara hayatlarını düzenlemekte yararı olmayan bir yük ve bizim verdiğimiz hürriyeti kabul etmeleri engel olan bozuk bir makinedir. Bu makine son titreyişlerini yapmaktadır ve durmasını bilmediği için parçalanacaktır. 16 Nisan. Yatağa uzanıp yattım ve bu satırları yazdığım anların dışında ne yaptığımın pek farkında değilim. Sokaklarda yürüyorum. Bir masanın başına ulaşıp oturuyorum. Parçalanmamak için çok yavaş yapıyorum bu hareketleri. Çocukluğumda geçirdiğim çok ağır bir hastalıktan sonra yürümeyi unutmuşum. Hatırlıyorum. Duvarlara tutunarak yürümeye çalışırdım. Bugün de yollarda duvarlara çarpmamak için büyük bir çaba gösteriyorum. Küçük adımlarla yürümek isterdim. Kimsenin bana bakmayacağını bilsem. Görünüşümü korumam gerekiyor. Öyle öğretildi bana. Küçük adımlarla ellerimi ileriye uzatarak yürüsem, çocukluğumda yaptığım gibi. Herkes görünüşünü koruyor. İsteklerini dışa vurmuyor. Öyle alışmışlar. Kendilerini öyle alıştıranlara da kimse karşı çıkmıyor. Biri bildikleri vardır elbette. Ben ellerimi uzatarak yürüsem sokakta bana karşı çıkarlardı. Herkesin istediği gibi yaşadığı o uzak ülkenin özlemini duyuyorum. Belki de bu ülke çok yakın. Uzak olduğunu nereden çıkardım? Belediye otobüsüyle falan gidilebilir oraya. Gene kapılarını çalıyorum, soruyorum. Burada da eskiden nasıl tanınmışsam öyle davranmak zorunda mıyım? Çok iyi bildiğim şeylerde bile şaşırma hakkı verilecek mi bana? Hangi gün doğduğumu bir an için unutsam, yüzüme garip garip bakılmayacak mı? Bakılmasa da bir gün olur hatırlar, bir gün olur düzelir, bir gün olur eskisi gibi normal duruma gelir gibi yorumlar yapılacak mı arkamdan? Eline tabancayı alıp da ateş eden adam orada da var mı? Hamam böcekleri de var mı? O da var mı? Sorularımın karşılıkları gittikçe duyulmaz oluyor. Bana öyle geliyor ki kimse beni dinlemiyor. Durup dinlenmesini bilmediğim için bu ülkede de iyi bir karşılama göreceğimden kuşkuluyum. Bugün öğleden sonra saat 2'den itibaren eşyayı suçlamaya başladım. Önce üzerinden kalkmadığım divan yatak suçlandı. Sonra tavan ve en sonunda banyo tuvalet. Bütün düşüncelerimi emip bitirmekle suçluyorum sizleri. Bütün hayallerimi sömürdünüz, gene de doymadınız. Büyük ve güzel şeyler yaratmama yardımcı olmadınız. Büyük bir sağırlıkla, kahredici bir dilsizlikle sustunuz güzellikleri. Geri istiyorum hapsettiğiniz duygularımı, düşüncelerimi. Hepinizi mahkemeye veriyorum. Tahliye davası açıyorum. Ne diyorsunuz? Bize bir şey vermedin mi diyorsunuz? Ne yapmışım? Duyulmuyor, hızlı söyleyin. Gülerim saçmalarınıza. Hiçbir güzellik vermemişim onlara. Tavan diyor ki, gözleriyle benim köşelerimi birleştirdin sadece. Köşegenlerimin kesim noktasının elektrik kordonunun uzaklığını hesapladın. Banyodaki fayansları da saymışım sadece. Yarım fayansları çıkarmışım, ikiye bölmüşüm. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Ben Kant gibi düşünmek istiyordum. Kelimelerle uğraşıyordum ayrıca. Evet diyorlar hep bir olup, kelimelerle uğraştım. Kelimeleri bölüp durdun. Eisenstein, demir, taş, Einstein, tek taş, Victor, Matur, Muzaffer, Kamil. Bunlarla geçirdin vaktini. Önsözler okudun hayalinde. Bize yeni bir şey öğretmedin. Kaybettin. Mahkemeyi de mi kaybettin? Mahkemeyi de kaybettin. Mahkeme masrafları, ücreti, vekalet filan da bana mı yıkıldı? Hepsi sana yıkıldı. Ben mahkemede sevimli görüneceğimi sanıyordum. Benim bu kadar kayıp içinde olmamdan utanırlar da beni daha çok severler sanıyordum. Aldanıyorsun. Burası mahkeme, düşkünler yurdu değil. Sakın kıyameti koparmaya kalkma. Mahkemenin manevi şahsiyetine hakaretten mahkum olursun. Bir insan eşyayı da suçlayamazsa, divanı istediği gibi bir tekme atamazsa insanlığı nerede kalır? Eşya da isyan eder mi insana? İnsan mahkemelerinde eşyalar davayı kazanır mı? Artık tarih atmıyorum. Ne kadar acıyorum kendimi. Bu yüzden başkalarına acımaya fırsat bulamıyorum. Bütün acımamı kendime harcadım. Dilencilerden kaçıyorum. Biri yüzüme bakıp acıklı şeyler anlatacak diye titriyorum. İnsanlık dışı oldum. Yüzümü yerden kaldıramıyorum. İşim gücüm başkalarına haksızlık etmek. Bu yüzden tutunamayanların arasında hakkım olan yeri alamıyorum. Onlar için bir şeyler yapmak arzusuyla kıvranıyorum bir yandan. Tutunamayanlar için şarkılar yazmıştım bir zamanlar. Süleyman Kargı'da kaldı hepsi. Ne garip, bende bir sureti bile yok yazdıklarımın. Kimse kendine karşı bu kadar ihmalci değildir. Belki de iyi oldu. Bir süzgeçten geçirmek gerekirdi yazdıklarımı. Bir sürü karalama. Yazdıklarıma bir baktım ki durmadan kendimi anlatmışım. Kimseye okumadığım isabet oldu. Süleyman Kargı işin içindeydi. Hep benim yanımdaydı. İnsanlar bir işin içinde olunca sevgi duyarlar yapılanlara. Başkası okusaydı pişman olurdum yazdığım için. Kendimi de düşünmemişim ki yazarken. Bir kenarda saklamayı akıl edemedim onları. Süleyman Kargı da kaybetmiştir inşallah. Fotoğraf albümümde kaybolur inşallah. Ben de inşallah öldüğüm gün babam gibi unutulurum. Buna hakkım olmalı hiç olmazsa. Hiç olmazsa istediği gibi yaşayamadı ama istediği gibi öldü. İstediği gibi unutuldu kabilinden soğuk bir söz ederler arkamdan. Tutunamayanların arasında bile yeri yoktu derler. O kim, tutunamamak kim derler. Gerçek tutunamayanlara saygım büyüktür. Onları bir ansiklopedide toplamak isterdim. Türk Tutunamayanları Ansiklopedisi. 12 fasikül 1 cilt. 12 ciltte tamamlanacaktır. 3 fasikül 1 harf, 3 harf 1 kelime, 3 korner 1 penaltı. Benden sonra bu işi yapacak çıkmaz. Gençlik şimdi somut sorunlarla ilgili. Hemen işe girişmeliyim. Ahmet Aykal 1922'de Ayanza kasabasına bağlı Pürmek köyünde dünyaya geldi. Şimdi bu köy Çakırsaray ilçesine bağlanmıştır. Adı da değiştirilerek Yurasma yapılmıştır. Ahmet Aykal iyi bir eğitim görmedi. Orta 2'den belge aldı. Bir süre kasabada küçük işler tuttu. Sonra kasabada tutunamadığı için şehre göç etti. Ailesi durumuyla ilgilenmedi. Şehre gittiğini biliyorlar o kadar. Şehirde yazısı düzgün olduğu için resmi bir dairede kâtiplik buldu. 18 yaşında evlendi. Kızın babası zengindi. Fakat fakir bir memurla evlendiği için kızının yüzüne bakmadı evlendikten sonra. Ahmet Aykal'ın iki kat elbisesi vardı. Biri lacivert. Evlendiği zaman düğün fotoğrafı çektirecek parası yoktu. Zaten düğün yapılmamıştı. Bir gelinlik kiralanmıştı kız için. Ahmet de lacivertlerini giymişti. Giyim kuşama çok düşkün değildi. Aynı zamanda şiirler yazıyordu. İki çocuğu oldu. Çocuklarından biri gerizekalıydı. Daktilo yazmayı öğrendi. Evi işler aldı geceleri yazmak için. Karısı huysuzdu. Şiir yazmasından hoşlanmıyordu. Komşuları Nedim gibi Ahmet'in de hukuk fakültesine gitmesini istiyordu. Ahmet ise o sıralarda saz çalmasını öğreniyordu. Çok zayıftı. İki ay preventoryumda yattı. Karısı hastalığı sırasında başka bir dairenin müdürüyle münasebet tesis etti. Anlayışlı bir genç olduğu için karısının ayrılmaya rıza gösterdi. Geri zekalı çocuk Ahmet'te kaldı. Öteki çocuğu kadın aldı. Hukuka gidemedi. Daireden daktilo bir kızla ikinci evliliğini yaptı. Kız ona iyi baktı, şişmanladı. İçkiye başladı. 95 kilo oldu. Şiir yazmayı bıraktı. Bir gece sarhoşken denize girdiği için boğuldu. Savcılık cesedin defnine müsaade verdi. Ahmet Bahadır 16. yüzyılın ortalarında dünyaya geldi. 1584'te öldü. Baba ve ana adı bilinmiyor. Sivri Baharlı. Bu köyün yeri Atlas'ta bulunamadı. İçişleri Bakanlığı'nın köyler listesinde de yok. Terk edilmiş bir köy olduğu sanılıyor. Bahadır adını bazı seferlere katıldığı için almış. Savaşlarda bir yararlık gösterip göstermediği bilinmiyor. Böyle bir kayda rastlanmadı. Mezarı Balkanlar'dı. Bir savaşta vurulmuş ya da sonradan oralara yerleşmiş olmalı. 4 kere yaralanmış. Zabıta kayıtlarına göre Galata Umumhanesi'nde çıkan bir olaya da adı karışmış. Ayrıca yazma eserler kitaplığında tutmuş olduğu bir günlükten sayfalara rastlandı. Bazı borçlarını ve alacaklarını kaydetmiş. Zamanın meşhur şairlerinden mısralar kopya etmiş. Ezberinin zayıf olduğundan yakınıyor günlüğünün bir yerinde. Savaştan hoşlanmıyor. Hayatında bir kadın olmadığı için üzgün. Seferler sırasında gördüğü şehirlerin adlarını da bir sayfaya alt alta yazmış. Çok beğendiklerinin altını çizmiş. Yanlarında ilkel notları var. Budin şehri çok güzel, beğendim gibi. Bozuk bir yazı. Birçok yerleri okunamadı. Ben hayatımda uzun yıllar farkına varmadım diye yazmış. Neyin farkına varmadığı belli değil. Bir cümle daha. Zümeyra Hanım, size hayranım. Züleyha olacak. Ahmet Celal 1902'de doğdu. İstanbullu. Ailesi fakir olduğu için onu askeri mektebe yazdırmışlar. Biraz gecikmeyle 1925'te mülazım evvel olmuş. Matematiği zayıf olduğu için topçu olamamış. Çok da istemiyormuş topçu olmayı. Levazıma vermişler. Ruhi muvazenesizlik sebebiyle bir yıl istirahat almış. Sonra da çürüye çıkarmışlar. Babasının yardımıyla Darülfunun'a girmiş. 8 senede bitirdikten sonra biraz işsiz dolaşmış. Öğretmenlik yapmak istemişse de İstanbul dışına çıkmayı kabul etmediği için tayini uzamış. Bazı çevrelerle münasebeti sebebiyle tevkif edilmiş. Bir yıl kadar yattıktan sonra suçu sabit görülmediğinden deli kifayetsizliği sebebiyle tahliye edilmiş. Bu sırada senelerce önce yaptığı öğretmenlik müracaatı da reddedilmiş. İntihara teşebbüs etmiş, başaramamış. Kısa bir süre ambar katipliği yapmış. Zimmetine para geçirdiği iddiası yüzünden bu işten de ayrılmak zorunda kalmış. Sonradan işten çıkarılmasına polisin yaptığı ihbarın sebep olduğu anlaşılmış. İşe alınması için tekrar yaptığı müracaat bir netice vermemiş. Belli bir işi olmadığı için arkadaşları ondan polisin adamı diye şüphelenmişler ve münasebeti kesmişler onunla. Ticaret yapan bir arkadaşı ona 2 yıl bakmış. Bu arkadaşının ölmesi üzerine gene sıkıntıya düşmüş. Meyhanede tanıdığı bir adamla bir kum ocağı işletmişler. Durumu biraz düzelmiş. Sonra işleri gene bozulmuş. Artezyan kuyusu açma işine başlamış. 54 yaşında bir köye kuyu açmaya giderken bindiği arabanın devrilmesi sonunda ölmüş. Cesedi 6 saat yolda beklemiş. Ailesini zamanında bulamadıkları için köyün mezarlığına gömmüşler. Kağıtları arasında 2 şiir kitabı ve 14 hikayesi bulunmuş. Ortağının eserlerini bastırmak teşebbüsü olumlu bir sonuç vermemiş. Ahmet Çekingen 1922'de Uzak Viran'da doğdu. Şirin bir sahil kasabası olan Uzak Viran'da 6 yaşına kadar kaldı. Babası mahkemede zabıt katibiydi. Annesi ev kadınıydı. İlkokulu vilayet merkezinde bitirdi. okul müsameresinde Cengiz Han rolüne çıktı. Ortaokulda kimyadan bir sene kaybetti. İyi uçurma uçuramazdı. Hiç tanımadığı bir kıza sataştığı iddiasıyla komşu mahallenin elebaşısından bir tokat yedi. Kopya çektiği iddiasıyla okul disiplin kurulundan bir ihtar aldı. Liseyi başka bir vilayet merkezinde okudu. Bu sıralarda sinemaya merak sardı. Sinema biletlerinin arkasına gördüğü filmlerin adlarını, gittiği gün ve saati yazarak bir defterin içinde biriktiriyordu. Aynı evde oturan bir fen memuru, Sedat Bey'in oğlu Salih'ten aldığı 1001 roman cildini kaybetti, darıldılar. Ayrıca orta birden lise sona kadar 6 eldiven, çift, 2 atkı, 3 okul kasketi ve bir çanta içindeki kitap ve defterlerle birlikte kaybetti. Liseyi bitirmedi. Askerde yazıcı oldu. Büyük şehirlerden birinde yaptığı askerliği sırasında hafta sonları bir akrabasının evine gidiyordu. Bir keresinde akrabası olan kadının asker elbiselerinin kokusunu gidermek maksadıyla odanın pencerelerini açarak içerisini havalandırmakta olduğunu gördüğü için bir daha bu eve uğramadı. Bir arkadaşının evinde kalmaya başladı. Yıllık iznini de başka bir arkadaşının evinde geçirdi. Orada arkadaşının kız kardeşine, tanıdığı ilk kız, aşık oldu. Birlikte 6 kere el ele dolaştılar. İzinden dönünce kızı unuttu. Nöbette uyuduğu için 2 gün hapis yattı. Macera romanları okumayı seviyordu. Pazar günleri askerliği sırasında şehir kütüphanesine giderdi. Bir keresinde kütüphaneci kıza birlikte sinemaya gitmelerini teklif etti, reddedildi. Bir daha aynı kütüphaneye gidemedi. Kıza bir gün yolda rastladı, nasıl olduğunu anlayamadığı bir şekilde sinemaya gittiler. Dönüşte hava kararmak üzereyken tenha bir sokakta, sokakta kimse yoktu, kızı öptü. Öptüğü ilk kız. 2 kere daha buluştular, sonra kızı aramadı. Kızdan çok hoşlanmamıştı. O gün, kızı ilk gördüğü ve öptüğü gün, kıtaya dönmekte geciktiği için 4 gün hapis yattı. Böyle işleri idare etmesini beceremiyordu. Macera romanları okumayı bıraktı. Mizah dergileri almaya başladı. Ayda bir tane. Bütün karikatüristlerin adlarını ve imzalarını ezbere biliyordu. Bölükteki arkadaşlarının karikatürlerini çizmeye heveslendi. Benzetemediğini söylemeler üzerine hevesi kırıldı ve bıraktı. Denildiğine göre çizdiği yüzlerin hepsi birbirine benziyordu. İnsan yüzünün farklı özelliklerini göremiyordu. Bunun üzerine tarihi romanlar okumaya başladı. Bir süre sonra kendisi de gizlice bir roman yazmaya başladı. Akıncı Türkler. Bilgi edinmek için tekrar kütüphaneye gitmeye başladı. Aynı kızla karşılaştı. Hiçbir şey olmamış gibi bu kızla yeniden münasebet kurdu. Kız ona geçmişi hatırlatmamıştı. Nişanlandılar. Nişan günü ilk defa içki içti ve sarhoş oldu. Alaturka şarkı söyledi ve yazdığı bir şiiri herkesin içinde okudu. Yine herkesin içinde nişanlısını yanağından öptü. Terhis oldu ve evlenmekten korktuğu için nişanlısına bir mektup göndererek durumunu izah etti. Mektubuna cevap gelmedi. Babası emekliye ayrılmıştı. Bir bakkal dükkanı işletiyordu. İşleri kötü gidiyordu. Babasını kandırmayı becerdi ve ona bir kitapçı dükkanı açtırdı. Bakkal dükkanından kalan erzakı evde yediler. Kitap almak için dükkana gelen bir adamın vasıtasıyla tanıştığı ortaokul Türkçe öğretmeninin şiir ve hikayelerini basmak için bir yayın evi kurdu. 2 kitap birden bastırdı. Kitapları satılmadı. Kilo ile verdiler. Şehrin belediye reisi hikayelerden birinde manevi şahsiyetinin tahkir edildiği iddiasıyla dava açtı. Dava 4 yıl sürdü. Babası onu bir akrabasının kızıyla nişanladı. Nişan gecesi göğsünde bir tuhaflık hissetti. Kimseye belli etmemeye çalıştı. Eve dönünce göğsündeki boşluğun yukarılara çıktığını duyarak gece yarısı babasını uyandırdı. Babasının sorduğu sorulara cevap veremedi. Konuşamıyordu. Aklına bir şey gelmiyordu. Büyük şehire götürdüler onu. Hususi bir hastaneye yatırdılar. Çok zayıf olduğu için hastaneye yatırmışlardı. Kendisi öyle biliyordu. Fakat gene de durumda bir gariplik seziyordu. Bir gece hastaneden kaçtı ve eve döndü. Yakalamaya geldikleri zaman çok direndi. Gelenler onu kandırmak için polis olduklarını ve belediye reisinin açtığı dava dolayısıyla ifadesini alacaklarını söylediler. Bunun üzerine karakola gitmeye razı oldu. Polisten çok korkardı. Otomobilin karakola değil de şehir dışına doğru yol aldığını görünce aldatıldığını anladı. Su içmek için arabayı durdurdukları sırada kaçmaya çalıştı. Bu arada zayıflığına rağmen adamlardan birini de yere serdi. Sonra başına vurdular. Hastanede kendine geldiği zaman çocuk gibi ağladı. Babasından nefret etti. Bütün gücüyle yemek yiyerek şişmanlamaya çalıştı. 2 kilo daha alırsa çıkabileceğini söylüyorlardı. Hasta bakıcılardan birine bir mektup verdi. Kütüphanede çalışan eski nişanlısına götürmesini söyledi. Mektubun yerine gidip gitmediğinden hiçbir zaman emin olamadı. Hastanede çok vakti vardı. Durmadan düşünüyordu. Hastanede kalış sebeplerini bulmaya çalışıyordu. Bu zayıflık hikayesine artık pek inanmıyordu. Belki de evlenmeye yanaşmadığı için onu hastaneden çıkarmıyorlardı. Evlenmekten her zaman korkmuştu. Evlenmek, birleşmek, bir arada yaşamak düşüncesi onu titretiyordu. evlenmek, evlenmek. Bu kelimeye birçok anlam vermeye başladı. Birçok kelimeye birden fazla anlam vermeye başlamıştı. Her zaman evlenmekten kaçmıştı. Önce okulda evliliği uzun sürmemişti. Okulu bırakmıştı. Bunun için kızıyorlardı ona. Askerlikle evliliği sırasında da sık sık kaçtığı için hapis yatmıştı. Kütüphaneci kıza karşı da suçluydu. Son evlilikten de hastalık bahanesiyle kurtulmaya çalışmıştı. Doğruyu söylemiş olsaydı bütün bunlar başına gelmeyecekti. Bu hastanede bu garip bakışlı insanlar arasında kalmak evlilikten de kötüydü. Kimsenin, ondan başka kimsenin aklı başında değildi. Başhekime bir dilekçe yazarak durumunu açıkça anlattı. Artık herkesle ve her şeyle evlenmek istiyordu. Yaşı geçtiği için artık liseyle evlenemezdi. Üniversiteyle evlenmek istiyordu. Sonra da kütüphaneci kızla. Hayır, ondan önce arkadaşının kız kardeşiyle. Sonra da akrabası olan kızla. Sırayla evlenmek istiyordu. Hepsiyle birden evlenmeye de razı olabilirdi. Bütün bu evlenmelerin aynı mahiyette olmadığını biliyordu. Aklı başındaydı. Roman yazmış olduğunu bilmeyenler belki ona cahilin biri gözüyle bakabilirlerdi. Fakat maddi ve manevi evlilikler olduğunu çok iyi biliyordu. Her şeye aklı yatıyordu. Bir örnek vermesi gerekirse, üniversiteyle evliliğin elbette manevi evlilik olduğunun farkındaydı. Önce manevi evlilikleri yapacaktı. Bütün bu hususları açık ve temiz bir ifadeyle dilekçesinde belirtmeye çalıştı. Düzgün olması için dilekçeyi 4 kere baştan yazdı. Bazı satırlarda dalıp gidiyor ve tekrar düşüncelerini toplaması saatler sürüyordu. Çok zayıf düşmüştü. Yazacak gücü kalmamıştı. Kağıt o kadar dikkat ettiği halde lekelerle dolmuştu. Bir keresinde de silerken yırtıldı. Mürekkebi yumuşak bir silgiyle silmek çok zor oluyordu. Lekelerin de nereden geldiğini bir türlü anlayamıyordu. Hasta bakıcı bu dilekçeyi başhekime verirse muamelenin uzayacağını, hastaneden çıkmasının büsbütün güçleşeceğini söyledi. Dilekçeyi sakladı, ümidi kırıldı. Doktorun odasından çaldığı bir tüp ilacı yuttu. Uzun aylar gerçek bir hasta gibi yatakta yattı. İyileşince babası onu hastaneden çıkardı. Kitapçı dükkanı kapanmıştı. Tuhafiyeci dükkanı açılmıştı. Borçlar sürüp gidiyordu. Babası onu kasaya oturttu. Bütün gün başını kaldırmadan sayılarla uğraşıyor, hesap yapıyordu. Sinema tutkusu yeniden başladı. Her gün bir film görüyordu. Yerli filmlere alıştı. Artistlerin adlarını bir listeye yazmıştı. Her gördüğü filmden sonra listeye işaretler koyuyordu. 39 işaretle birinci olan artistin büyük bir resmin odasına astı. Fakat bu oyuncunun evlenmesi üzerine resmi kaldırdı. Sonra şüphelenmemeleri için tekrar astı. Alacaklılar geldiği zaman dükkanın arka odasına gidiyordu. Dükkana mal almak için büyük şehre gidince kütüphaneye uğradı.